şey bir şey yapalım bakalım. Yani bir de şeyler var, Yahudiler var. Şeyde bu Pers alanı içinde, Pers İmparatorluğu içinde, değil mi? Şimdi Mısır'dan hemen önce zaten onları anlatıyor. Eski Ahit, bu Tevrat denen şey, Yeni Ahit ne o? Dört tane. Ve daha başka şeyler var orada. Bu Paulus'un Paul'un ya da her neyse onun yazıları var. Filikelilere, Romalılara, şunlara bunlara mektuplar var. Bunlar önemli aslında Hristiyanlığı ama şu anda burada Hristiyanlığın incelemesini yapmayacağız. Ayrıca da zaten şey bu Judea eski ait dönemine ait. Şimdi burada tinsel öğe neydi? Pers tininin ülkesi ışık. Işık doğal bir öğeydi. Yahudilerde İsrail kültüründe ya da halkında diyelim o ülke tinselliğe yükseliyor tam olarak. Şimdi onun anlamı ne? doğallıktan tinselliğe yükselmesinin Hegel şey diyor. Ama ışık bundan böyle Yehova'dır. Birdir. Arı birdir diyor. Arı bir. Işık aynı zamanda iyi olarak anlaşılıyordu değil mi? Perslerde. Yani Zerdüştlük'te. Işık doğal ülkeydi ama aslında onunla demek istedikleri şey iyi idi ve iyi tinsellikti. Bunu şey yapıyoruz. Tin kendi içine derinlere gider ve soyut temel ilkeyi tinsel olarak kavrar ya da tinsel olan olarak kavrar. Yani şimdi Yahudilikte ilke şeye geçiyor, tinselliğe geçiyor. Burada yine Mısır tininde de göreceğiz, Mısır incelerken de göreceğiz. Tinin, yani tinin, dünya tinini diyelim ya da genel olarak tinin bütün problemi ilk aşamalarda, tarihinin gelişmesinin ilk aşamalarında kendini doğallığının üstüne çıkarması. Bu anlamlı geliyor mu? Düşünün bir. Çünkü burada şu var, doğal olana tapınma diye bir şey var. Şimdi tapınma ters görünebilir ama bunun yani nasıl göründüğünden ayrı olarak insan varoluşunda kültürel bir anlamı var. O anlam bizi ilgilendiriyor. Yoksa yani bu aptallıktı, bu geçti gitti, tamam. Yani bunlar bu tür çok yüzeysel önyargılardan kurtulmamız gerekiyor. Yani bu insan gelişiminde özsel bir şey. İnsanın doğayı tanrı olarak, kutsal olarak bilmesi ile tini kutsal olarak bilmesi arasındaki fark olağanüstü önemli. Ve önem şöyle gösterilebilir. Doğayı tanrı olarak bilen bir kültür kitlenir. Kitlenir ve gelişmez. Yani Hindistan panteizminde olan şey bu. Doğayı yaratıcı olarak, tanrı olarak yani o anlamda yaratıcı olarak bilmek için yeterli değil. Doğa sonlu, doğa yaratılan bir şey. Burada peki tin olarak bilmenin, yani bunları formüle etmek kolay değil. Mutlaka Hegel'in çok iyi formülasyonları var ve onların hepsini burada okumak şey değil, olanaklı değil. Kendimiz okuyup şey yapacağız ya da yakalayabildiğimiz anlatımları burada vermeye çalışacağız ama önemli olan kendi düşüncemiz. Şimdi tinin gelişmesi yani burada şu önemli. Tin gelişen bir kavram ya da gelişen bir realite. Kavram ve realite arasında ayrım yapmıyoruz. O zaman o gelişmenin şeyi nedir? Anlamı nedir? Ve onun çözümlemesini değerlendirmesini nasıl yapmamız? Yani bu dinin dine bakış açısı bu gelişmenin gelişmeyi etkilemesi açısından, dinin gelişmeyi etkilemesini açısından önemli. Şimdi gelişmede ve burada Çin'de ve Hindistan'da bir şey durma noktasına geldi tinsel süreç. Yani gelişmeye dair kendini yineliyordu. Perslerde, Persya'da şey gelişme sürüyor. Çünkü artık orada şey var, kendini yineleme gibi bir durum yok. En özel nokta var. Pers tininin kendisi ortadan kalkıyor. Bu demektir ki bir yenilik geliyor arkasına. Yeni bir şey geliyor. Yani tarihsel tinin değişimine ve gelişimine izin veren ilk ortam burası. Persiye diyor. Yani İran demiyor. Medya demiyor. Mısır'da değil ve çok kültürlü bir ortam ve bu ortamın üzerinde şey var. Zerdüşt'ün ışığı var. Bu ışık onları özgür bırakıyordu bireyleri, bireysel halkları ve Pers tininden Yunan tinine geçiş yapılıyor. Ama arada Mısır var. Şimdi Judea'ya bakıyoruz ya da İsrail'e. Burada tine geçiş var. Tine geçiş, yani neyin tine geçişi var? En önemli, yani en azından Hegel'in sunuşunda çok özel gibi görünüyor. Tanrısal olanın insanın insanlığın gelişimine etkisi açısının gerçekten böyle bir önem var mı? Yani mesela Karl Marx diyor ki tarih sınıf savaşları tarafından geliştirilir ya da üretici güçler tarafından geliştirilir. Yani Perslere siz şeyi verseydiniz buhar makinesini onlar Zerdüşt dinini bırakırlardı. Ya da yel değirmenini verirseniz bir kültüre orada feodalizm olur diyor Marx. Ya da Marx aslında burada Adam Smith'i şey yapıyor. Yine diyor. O üretim araçlarının kültürü belirlemesi teması şeyde
üretim
de var.
Teknolojisi.
Daha önce de falan.
Üretim teknolojisi değil.
Evet. Yani şimdi İranlara, Hintlilere şeyi verdiniz. Atom enerjisini verdiniz. Hala adamlar kast yapısını sürdürüyorlar. Çin'e verdiniz en modern teknolojiyi. Hala despotizmini sürdürüyor. Bu tarihin gelişmesindeki faktörler, insanın gelişmesi, tarih felsefesinin incelediği şey bu. Yani tarihin öyküsünü vermek değil ve olayların bir anlatısını vermek değil. Oradaki mekanizma ya da dinamiği şey yapabilmek, anlayabilmek. Yani postmodernler şey diyorlar, bu abartma değil, bunları yerine oturtmamız çok iyi olacak. Yani gelişmenin anlamı yok, gelişme diye bir şey yok diyorlar ve örneğin İran'daki durumu şey diye bunlar görüyorlar, köklere dönüş diye görüyorlar ve kendi bakış açılarından haklılar. Çünkü gelişme diye bir şey yoksa tinin alacağı biçimler arasında şu iyidir, bu kötüdür diye bir ayrıma gidemeyiz. Gidebilir miyiz? Bir kriter yoksa elimizde, bir standart. O zaman postmodernler içinde yok zaten. Yani hangi kültürün iyi olduğunu saptayamayız. Çünkü gereksiz ve anlamsız diyorlar. Çünkü şey yok, iyi bir kültür. Hepsi iyi. Özgür düşünmeye ulaşmış olması gibi bir anlamda mı? Yani kendi zihninden bir kurguya ulaşmış. Aslında
yani kendi zihinsel yetilerini kullanarak bir takım inanç...
Ama daha öncekiler de kendi zihinsel ya da ansal, tinsel şeyleriyle, yetenekleriyle yarattığı inançlar.
Ama ha? Hepsi. Doğayla ilgili olarak yarattı.
Evet.
İlk defa zihinsel bir ögeyle inanç arasında irtibat...
inanç ya da gerçek...
Bir ögeyle
evet.
İnanç
tamam, güzel. Neden önemli o? Doğa yerine tine inanmanın anlamı ne?
İnsanın zihinsel kurgusunda
evet. Tamam. Yükseliş olduğu kesin. Çünkü maymuna, ineğe tanrı diye bakmakla Yehova'ya tanrı diye bakmak aynı şey değil. Işığa daha önceden de şey vardı,
yani
ışık vardı.
Sanki bir ide oluşmuş gibi.
Evet. Şimdi bu tasarım, yani bunlar yine imgelem, yine gerçeklik değil. Burada Yehova şey değil, gerçeğin kendisi değil. Çünkü o da şey...
Ama ilk defa fizik çevreden inanç yoluyla bir
korku... Tinselliğe geçiş var. İlk defa fizikten tinselliğe geçiş.
Yani fizik çevrenin dışında bir inanç sistemi...
Peki, o zaman şöyle desek, insanın ulaşması gereken gerçekliği nasıl formüle edebiliriz? Terimlerde düşünürsek, insanın
realite
ulaşması kavramdır, gereken kavramdır, gerçeklik
realite.
Ne?
Realite kavramdır, kavramda realite.
Bu felsefi.
Evet.
Tamam, daha da özlüsü şu, insanın bu terimlerde formüle edersek, insanın ulaşması gereken en yüksek gerçeklik ya da gerçek gerçeklik, gerçekliğin tin olduğu ya da insan olduğu. Yani ne doğa, ne Yehova, ne şey... eski ayetin ya da yeni ayetin tanrısı. Ama şey, insan.
Belki de şey olamaz mı? Yani insanlar bir elindeki verilerin dışında gerçekliğe ulaşmaya çalıştıkça
evet.
Pek çok rotaya sapıyorlar evet. Ve bunu yargılayacak bir
evet.
buna karar verecek herhangi birisi de yok, bir merci de yok.
Evet.
Dolayısıyla elindeki veri neyse, evet, ulaştığı ya da ulaşması gereken gerçek o, o basamak. Ötesine kafa yorduğunda herkes her şekilde yanılma payı var.
Görelilik, efendim?
Farkındalık.
Neyin farkındalığı? Gerçeğin?
Gerçek.
Hangi gerçek? Yani o gerçek soyut bir anlatım. Onu somutlaştıralım ya da tikelleştirelim, belirleştirelim. Yani nedir gerçek? Gerçek demek, şu demek, var olan. Gerçeğin var olan olduğunu kabul edebiliriz, değil mi? Yani olmayan bir şey gerçektir diyemeyiz. Gerçeğin var olan olması gerekir. Tarih var olan mı? Oluşta olan mı? Düşünün bir. Eğer bu klasik felsefenin formülasyonunu kabul edersek, tarih bir oluş süreci. Yani gerçek varlık değil. Gerçek varlığın değişmediğini kabul edelim. Bunlar belki şey gelecek. Biraz kabul etmek, doğrulamak zor gibi görünebilir. Ama gerçek olanın değişmez olduğunu ve tam olduğunu varsayalım. O zaman tarih gerçek olmayanın alanı ve oluş süreci olarak aslında gerçek olanın karşısında şey gibi görüyor, ikincil ya da değersiz gibi. En azından bir hedef kadar, erek kadar şey değil. Çünkü sürecin bir ereğini kabul etmek durumundayız. O zaman tarih gerçek değildir diyeceğiz. Diyebiliyor muyuz? Olan, yani Mısırlılar, Osmanlılar, Romalılar, Germanik tinde bunlar hep geçici ve sonlu tinin sonlu biçimleri. Tinin gerçek biçiminden söz edebilir miyiz? Evet. Bütün kültür süreci tinin gerçek biçimine ne diyeceğiz o konuda?
Oluşun
bir saniye doğru... şey yapalım. Ya bu tarih felsefesinin anlamını çıkarmamız için bunları şey yapmamız gerekiyor, netleştirmemiz. T'nin gerçek biçimi denen şeyden söz edeceğiz. Hangi belirlenimlerde kendini ortaya koyabilir? Bilgi. Yani şimdi örneğin sınıfların kaldırılmasından söz ediyoruz, değil mi? Bu Marx'ı önceleyen bir şey. Özlem ve istek, rasyonel bir istek, insan doğasına en uygun istek. Ama bunun için şey gerekiyor, bu formülü uygularsak, tin ancak kendi gerçek biçimine ulaştığı zaman o eşitliğe ulaşabilir. Çünkü o eşitliğe ulaşmayan daha düşük biçimler, daha alt biçimler zaten eşit değil. Bilgi açısından tam bilgi diyeceğiz.
Ulaşmadan önceki
biçimi, şimdi T'nin görüngü bilimini hatırlayın, bu şey değil, Hegel'de de olan bir kurgu, yani tarih felsefesinde zaten esas şey bu, konu bu, ama T'nin görüngü biliminde de şey var, buna benzer bir süreç var, oradaki ulaşmadan önceki bütün biçimler, deneyim biçimleri, bilincin sonlu biçimleri, bilinç biçimleri diyor. T'nin görüngü bilimi okuyucuyu şeye götürüyor, bilinç biçimlerinden geçerek us biçimine götürüyor ve bilinçten usa sıçrayarak mantık bilimine geçiyor. Yani o şeyde, görüngü biliminin tasarında öyle bir biçim izliyor, öyle bir yol izliyor. Ama tarih açısından, şimdi T'nin görüngü biliminin vardığı noktada bilimin olanağı ortaya çıkıyor. Yani insan kavramı, varlığı bilebilir çünkü ikisi birdir. Tarihsel açıdan baktığımızda, tarihsel süreç kültürlerin bir evrimini gösteriyor ya da gelişimini gösteriyor ve dolayısıyla bütün kültürlerin, bütün kültürel biçimler geçici ve sonlu oluyor. Bu doğrulanabiliyor mu? Yani hiçbir ideal kültürel biçim yok. Hepsi şey, sonlu, ama bunların arasında bir hiyerarşi var. Postmodernizme göre hiyerarşi yok. Hepsi eşit. Yani Amerikan kültürüyle, İsveç kültürüyle, Kongo kültürü ya da Tibet kültürü eşit değerde, çünkü şey yok. Bunları sıralayacak bir ölçüt yok, bir cetvel yok. Yani bir turnusol... He? Postmodern görüş bu. Eşitleme. O herkesin ki evet kendisine kalıyor. Yani ama burada bu görüşlerin zeminlerini neden öyle olduğunu da anlamamız gerekiyor. Çünkü Heidegger, Martin Heidegger postmodernizmin bir yerde en temel direğini oluşturuyor. Usu çizmesiyle, logosu konuşmaya indirgemesiyle o gerçeklik kriterini ortadan kaldırmış oluyor.
Onu da realizm adına yapıyor.
Efendim?
Onu da realizm adına yapıyor.
Heidegger orada fenomenoloji denen bir şeye varıyor. Realizme demekten çok fenomenoloji demek daha iyi ona. Ve fenomenoloji denen şey Hegel'in o kendi kitabındaki şeyi, durumu yaptığını düşünürsek bilinç biçimlerinin bir çözümlemesi olacak. Yani Heidegger şeyden bilinç biçimi bilinçte kalıyor. Husserl gibi. Usa geçmiyor onlar. Usu yok sayıyor. Yani fenomenoloji bilincin bilimi diyebiliriz. Ya da bilincin deneyiminin bilinci diyebiliriz. Çünkü fenomen bilinçten başka bir yerde varlık taşımıyor. Bunlar karışık mı geldi? Yani fenomen sözcüğünü ya da kavramını bilinçle bağlayabiliyor muyuz? İşte olan diyebiliyor muyuz fenomeni? Yani fenomen mantıksal olarak şuydu, kendisi olmayandı. Görüngü dediğimiz şey gerçekle aynı şey değil, özle aynı şey değil. Fenomen
geçici.
Gerçek varlık değil. Bilinçteki varlık ya da algılanan bir yerde varlık ve bunlar şey dediğim buraları. Yani onun için görüngü bilimi özellikle efendim tabii.
Sizin şimdi Rus dediğiniz onlar iddia diyorlar yani postmodernistler. Ancak iddia ancak.
Tamam desinler biz onu eğer öyle onların dediklerini görüyorsak yani gerçekten öyle bir şey demiyorlar. Ama denebilir yani denmesi yanlış değil. İdea ve us birdir denebilir. Postmodernler onu görüyorsa bravo. Ama yani bunların karşılaştırması bize her birinin pardon. Şeyini daha güzel, daha açık evet, gösterecek. Evet, evet. Amacımız o zaten. Yani iki tarafı da anlamak. Postmodernizmi de ve şeyi de, alternatif görüşleri de aynı zamanda rasyonist, idealist görüşü de ona birlikte anlaşılabilecek şeyler. Buyurun. Fenomen dediğimiz şey şimdi onu nasıl? Şöyle açıklayabiliriz.
Yani doğal
bilinç bir biçim mi? Biçim. O biçim belirli sayıda belirlenimden oluşuyor. Yani belli sayıda belirlenimden oluşuyor değil mi? Onu da şey yapabiliriz. Herhangi bir bilinç biçimini, bir bilinç biçimi örneği verebilir misiniz? Sosyal demokrat bilinç biçimi diye bir şeyden söz edebilir miyiz? Ya da Katolik bilinç biçimi diye bir şey, ya da Polonyalı bilinç biçimi, ya da Rus, ya da... ÇKP Merkez Komitesi'nin bilinç biçimi diyebilir miyiz? Bunlar bilinç biçimleri değil mi? Niye algılıyoruz? Yani Çin Komünist Partisi'ni mi algılıyoruz? Onu merkez yani bilinç her şey aslında bilincin biçimleri derken çok genel bir şey. Şu an bilincinizin biçimi o da bilinç biçimi. Şu an algıladığınız şey öz bilinç demiyoruz, bilinç biçimi dedik genel olarak.
Dolayısıyla o da bir fenomen.
Bilinç evet, tüm bilinç fenomenle eşitlenebilir. Tüm bilinç biçimleri, her anki, her saniye, yani evet, bütün bunları fenomenle eşitliyoruz. Çünkü bilincin kendisi fenomenden başka bir şey değil diyebiliriz. Bir şimşek çaktığı zaman o benim için bir fenomen. Niye? Dışarıda nesnel olarak var olan bir şey değil mi? Evet, nesnel olarak varlığına ineriz. Ya da bir algıladığın başka herhangi bir şeyin nesnel varlığını kabul ediyoruz. Ama yine de bilincimde olan şey bir şimşek çaktığı zaman o gürültü, o görüntü özne ve benim bilincimde var olan şeyler. Bunu düşünebilirsek fenomen ve bilincin eşitliğini anlayabiliriz. Görüntü ve ses. Örneğin doğa fenomeni karşısında. Bunların ikisi de varlıklarını burada buluyorlar. Bunu
ama biz fotoğrafını çektiğimiz zaman
oraya... fotoğrafı çektiğin zaman realite oluyor. Şimdi burada ya deneyelim bunu. Yani duyumun öznelliğini konuşmuştuk daha önce birçok fırsatta. Hatırlıyor muyuz? Yani mavi renk algıladığınız zaman orada dışsal olarak var olan şey mavi renk değil ama dalga boyu, yani 5 metre uzunluğu olan diyelim dalga boyu. Onu mavi renk olarak bizim beynimiz, sinir sistemimiz şey yapıyor. Öznel olarak yaratıyor. Kabul mü? Bu öznellik dediğimiz şey. Öznede olması. Yani dışarıda yok mavi renk. Dışarıda onun real temeli var. Ya da fiziksel temeli var. Fiziksel dalga var. Her neyse. Dalga parçacık ya da başka türlü bir yapısı olsun. Önemli değil. O fiziği ilgilendiriyor ama bizim anlayacağımız şey duyumun öznel olması. Duyum fenomen değil. Fenomen daha yüksek ve duyumu içeren bir şey. Bir de baştan. Mavi rengin öznelliği değişmiyor. Bilinçteki içerik değişmiyor. Yani bilince ben bir de şey ekliyorum. Diyorum ki bu mavi renk, bu duyum aslında fiziksel olarak, nesnel olarak şu dalga doğasına bağlı bir sonuç. O bilgi özü oluyor. O şey, duyumun. Yani oradaki mavi renk duyumunun fiziksel özü oluyor. Oldu mu? Yani mavi duyum, duyum olarak kalıyor. Öznel olarak kalıyor. Ama duyum fenomen değil. Duyum algı da değil. Algıya geldiğimiz zaman algıyla duyum arasındaki fark şu. Yani bu açıklanabilecek bir şey. Piaget'de falan var. Algı incelemeleri. Piaget'de büyük ölçüde yaklaşıyor. Yine çözümleme şeyde var. Descartes'te ve Hegel'de var. Algıda duyu içeriği ya da duyum duysal içerik, duysal veri var algıda. Çünkü algı dışsal, duysal algıyı kastediyoruz şu anda. Entelektüel algıyı değil ya da düşünsel algıdan da söz edebiliriz. Ama duysal algıyı düşünürsek, duysal algıda duyu faktörü var ya da duyu verisi var. Değil mi? Renkler, sesler var. Renk ve sesleri alalım. Tatlar, matlar falan ilgilendirmiyor. Ona ek olarak kavram var. Yani bir üçgenin ya da dairenin algısından söz ediyoruz. Bu anlaşılır bir şey mi? Bu duyum olmaz. Yani bir üçgen duyumsuyorum demiyoruz. Maviyi duyumsayabiliriz vesaire. Ama algıya geldiğimiz zaman orada bir kavram belirlenimi var. O kavram belirlenimi hem bilinçte hem de bilinç tarafından sağlanıyor. Yani dışsal realitesinin olmadığını söylemiyor klasik felsefe. Bu onu şeyden ayırıyor, görgücülükten ayırıyor. Görgücülük, kuşkuculuk denen bakış açısı, David Hume'un falan, John Locke'un ve hepsi pozitivistlerin hepsinin de aynı şeyi savunmaları gerekir. Onlara göre fenomenin ya da bilinç biçiminin dışsal referansı kuşkulu. Yani realite var mıdır gerçekten? Benim algıladığım ağaç, şu an bakıyorum buraya, orada exit yazıyor, bir kapı var. Arkamı döndüğüm zaman o var mı? Bu soruyu şey soruyor, görgücüler soruyor. Seni görüyorum ama bakışlarımı çevirirsem var mısın sen? Esse est percipi'nin anlamı bu. Yani var olmak, algılanmaktır. Diyor değil mi Berkeley? Diyor mu? Bağlayabildik mi? Yani bu söylenenler şey mi? Peki. Çok mu soyut?
Bu sadece Berkeley'in değil mi?
Evet, David Hume onaylıyor onu. Bütün görgücüler bunu onaylıyorlar. David Hume'un onayladığını o kitabında görmek çok kolay. Yani David Hume Berkeley'den daha şey. Sonra.
Peki ben bir şey söyleyeceğim. Panteistler şimdi algı...
Panteistler, evet.
Evet, yani panteistler algı seviyesinde...
Panteist doğayı tanrısallaştırıyor değil mi?
Evet, panteist
yani düşünceye geçiyor. Panteistin tanrısı tabii ki duysal algı tanrısı. Kabul mü?
Anlatıyor.
Duysal algı tanrısı. Yani panteist tabii ki düşünen bir insan. Ama o şimdi deneyimin öznelliği ya da fenomenin öznelliği bizi ilgilendiren oydu. Ve insan biçimini, bilinç biçimlerinin sonluluğunu konuşuyorduk. Fenomenolojik biçimler bunlar fenomen ve algı aynı şey değil. Fenomen yani yine de şey bilincin nesnesi olan bir kavram ve görüngü dediğimiz zaman onu bilince bağlayabiliyoruz. Nümenon değil ya da nümen değil. Şimdi tarih felsefesine bağlarsak tinin gerçek biçimi diye bir şey var ve dinsel bilincin bu gerçek biçime gidişteki rolünü konuşuyorduk. Yani nedir bunun önemi? Ve tinin gerçek biçimi eğer gerçeğin tin olduğunu kapsıyorsa o zaman dinsel bilincin doğadan tine geçişi ya da gerçeği doğal olarak değil ama tinsel olarak görmeye başlaması bir dönüm noktası ve özel bir nokta. Bu dinsel bilinç için Tanrı ve gerçek aynı şey. Yani dinsel bilinç ayırmıyor onları. Tanrı gerçektir diyor. Ya da varlık aynı şey. Tanrı gerçek varlıktır diyor. Yani dinsel bilinç sonluyu gerçek olarak kabul etmiyor. Taşlar, topraklar, ne bileyim, ıvır zıvır fenomenler falan bütün bunlar sonlu şeyler. Bunlar gerçek olamaz diyor. Sonluyu Tanrı olarak kabul eden bilinç biçimleri yok değil, var. Ama onlar din kavramına uymuyorlar. Duysal o ötesine, algı ötesine. Algı ötesi.
Evet. Algılayamadığınız şeyi de var kabul ediyor. Yani.
Transandantal diyor. Mesela Yahova için de aynı şey geçerli. Yani Yahova, Yahudi bilinci için algılanamayacak, algı ötesi bir şey olması gereken bir kavram. Ama şey öyle değil. Yunan tanrıları öyle değil. Onlar algılanıyor. Athena tapınağında oturuyor, evinde oturuyor. Athena'nın evi o şey, Parthenon'un Athena'nın evi. Tapınaklar tanrıların evleri. Onlara sunulan adaklar, bitki ya da hayvan her neyse onlar tarafından tüketiliyor. Tanrılar terliyorlar. Yani insanlarla insanların ilişkilerine, işlerine karışabiliyorlar, değil mi? Troya Savaşı'nda Athena gelip Hektor'u birisine ayağından yakalıyor, tutuyor ve onun hedefini vurmasını engelliyor. O şekilde başka birini kurtarıyordu. Yani insan işlerine karışıyorlar. Yalan söylüyorlar, zina yapıyorlar, aldatıyorlar vesaire vesaire ve ölüyorlar ayrıca. Yunan tanrıları şey değil. Tanrı kavramına uygun değil. Çok insansı. O yüzden Şiller şey diyor. Ne diyor? Tanrılar daha insansalken insanlar da daha tanrısaldılar. Diyor. Bu şey değil.
Tanrısını yok ediyor. Dolayısıyla yani dolayısıyla Tanrı'yı üst seviyeye çıkartmak için de tinsel niteliği.
Evet, Yunan tanrıları şey.
Devrat,
çocuk.
Devrat çok o anlamda çok şey.
Evet, doğru. Evet. Doğa üstü güçler var. Ama genel olarak antropomorfik yani insan gibi ama biraz da insan üstü. Yani yarı tanrılar var ya da kahramanlar var. Herküles mesela, Herküles şey değil, tanrı değil. Ama yine de şey, insan üstü bir şeyi var, karakteri var ya da yapısı var. Şimdi, değil mi bunlar? Bu mitoloji ve duysal ötesine geçiş, bunları anlayabiliyoruz. Yani burada doğal bilinç... Doğal bilinç bir yerde kendi karakterine ya da kendi belirlenimine yaklaşıyor. İnancını tinselleştirerek, yani taşı toprağa tapmak yerine soyuta dönmeye başladığı zaman kendi gerçeğine daha fazla yaklaşmış oluyor. Ama bu dinsel biçimle sınırlı. Yani Hegel onu dinsel bilinci şey olarak görmüyor. Gerçek alanı olarak görmüyor. Gerçeğin kavranabileceği gerçek alan olarak görmüyor. Kavram Hegel için gerçeği kavramın aracı ama dinsel bilincin alanı tasarım alanı ve orası şey değil, gerçeği kavramaya uygun değil ve burada Hegel bir orijinalite yapmıyor. Yani Farabi'nin söylediği şeyi ve daha sonraki felsefecinin söylediği şeyi söylüyor. Yani doğal bilinç imgelem yoluyla, tasarım yoluyla gerçeği kavrar. Bu kadar şey. Şimdi Yahova konusunda dikkat edeceğimiz şey, bu İsrail inancı aslında bir etnik inanç ya da bir kabileye bağlı bir inanç ve bu tanrı bir etnik grubun tanrısı. Şeyler var, yanında başka tanrılar var. Örneğin şöyle diyor Hegel 149'da, bu tanrı karşısında, yani Yahova karşısında tüm başka tanrılar düzmecedir ya da sahtedir. Bu bunu eski ayetin kendisi de söylüyor. Yani başka tanrılar, onlardan var olan tanrılar olarak söz ediyor, varmışlar gibi söz ediyor ve onların sahte olduklarını söylüyor. Burada bir çelişki var mı?
Yok, benim tanrım senin tanrını da var demiş.
Evet, ama bir çelişki var mı? Yani sahte demek gerçek olmayan demek, yani tanrı değil. Sahte bir altın, altın mıdır? Sahte bir tanrı, tanrı mıdır? Öyle bir çelişki var. Yine de orada bir politeizm durumu var ama bu politeizm durumu şeye aykırı, doğal gerçekliğe aykırı ve o şeye götürüyor. Bu yetersizlik İsa'nın ortaya çıkmasının zemini. Yani tek tanrı kavramının ortaya çıkmasının
evrensel
zemini. Burada duramaz tinsel gelişim efendim.
Evrensel değil çünkü o evrensellik taşımıyor.
Evet. Yani bütün insanların tanrısı diye bir şey yok burada henüz. Evrensel bir tanrı yok. Tek tanrı yok.
Kardeşlik yok.
Dolayısıyla kardeşlik yok. Yani eski ayette o kavimler ya da halklar arasında öyle bir ortak bir sevgi tininden söz etme olanağı yok. Yani ötekiler düşman. İsrail halkı dışındakiler şey. Evet. Gentiller. Yani o bir ayrımcı yok. Hegel onu belirtiyor. Şimdi burada şu yanlışa düşmeyelim. Değil mi ki dindir? Öyleyse pardon. Her dinde tanrısal bir bulunuş, tanrısal bir ilişki vardır. Yani dinlerin din karakterini taşıyorsa ne kadar zayıf olursa olsun din olduğunu doğrulamamız gerekiyor. Büyücülük ayrı. Afrika'daki fetişizm din değildi. Çünkü orada din kavramı doğrulanmıyor. Neden doğrulanmıyor? Fetişizm neden din değil? Çünkü orada örneğin doğal güç olsa ona bile din denebilir. Ama orada güç insanın kendisi, insanın kaprisi güç. Fetiş yoluyla insan doğanın üzerinde güç olabiliyor ve insanın üzerinde güç olabiliyor. Fetişizm şey değil, din değil. Ama mitoloji ve ondan sonraki şeyler, bunlar dinler. Oysa bir din neden yanlış olursa olsun gene de gerçeklik taşır, üstelik güdük bir yolda olsa bile. Her dinde tanrısal bir bulunuş, tanrısal bir ilişki vardır ve bir tarih felsefesinin en güdük şekillerde bile tinsellik kapısını araştırması gerekir. Tamam, en güdük biçimlerini bulduk. Çin'de bile şey var, belli bir ölçüde dinden söz edebiliyoruz. İmparatorun her şeyin üzerinde durması faktörü orada çok dinle bağdaşmayan bir moment. Onu göz ardı ettiğimiz takdirde Çin'de bir dinin varlığından söz edebiliriz. Ama eğer imparator tanrıların üzerinde duruyorsa ona din demek gerçekten şey zor. O yüzden kimileri Çinlilerin her zaman ateist olduklarını söylüyor ya da dinsiz olduklarını söylüyorlar. Doğru. Yani eğer imparator şeyde duruyorsa tanrıların Hegel en azından öyle bir şey doğrulama yapıyor. Şimdi ama değil mi ki dindir, öyleyse iyidir diyemeyiz. Önemli olanın içerik değil ama yalnızca biçim olduğunu söyleme gibi bir gevşekliğe düşürmemelidir. Hegel burada, şimdi postmodernizm için yine biçim ve içerik konusu var. Yani önemli olan biçimdir, içerik önemli değildir. Önemli olan insanın ineğe mi taptığı yoksa Yahova'ya mı taptığı değildir diyemeyiz diyor. İkisinin arasında ayrım var diyor. Postmodern bakış açısına göre yok. Budizm ve Hinduizm ve Yahudilik ve İslam ve Hristiyanlık, panteizm hepsi eşit düzlemde duruyorlar. Bu şey, hiyerarşi olmadığı anlamına geliyor. Çünkü şey yok, kriter yok ve
bu evrim teorisi olmadığını söylemek gibi bir şey işte.
Evet. Yani Hegel'in sözü şu, ama değil mi ki dindir, öyleyse iyidir diyemeyiz. Her din iyidir diyemeyiz diyor. Yani dinler arasında bir kalite farkı var, bir olgunluk farkı var diyor. Önemli olanın içerik değil ama yalnızca biçim olduğunu söyleme gibi bir gevşekliğe düşürmemelidir. Önemli olan içerik ve biçim. Yani burada ikisi de zaten uyumlu olmak zorunda. O yüzden böyle bir ukalalık yapmayın diyor. Yani din biçimini taşıyorsa o zaman hepsi birbirine eşittir diyemez. Saltık olarak dışlayıcı olmakla Yahudi dini bu gevşek iyi yürekliliği göstermez. Yani Yahudi dini açısından öteki dinlerin hepsi şey, boş inanç ya da geçersiz. Bir daha okuyayım mı Ege'nin sözünü? Saltık olarak dışlayıcı olmakla. Şimdi Roma... Efendim?
Bir tek kendi tanrıları
evet. Ötekiler sahte.
Ve sadece kendi halkına getirilmiş olan dediğim.
Evet.
O zaman Yahudi inancında bütün kendileri dışında ilk olarak nasıl bir temel oluşturuyor?
Ah, ne, nasıl bir şeyle yönetim...
Şimdi din sadece Yahudi halkı için
getirilmiş evet.
olan
bir Doğru.
Ve tanrı da bir de konu tanrı.
Onlara ne deniyor? Yahudi olmayanlara? Gentil. Duydunuz mu? Gentile. Yahudi olmayanlar için özel bir ad var. Yani gentil ya da gentile dediğim gibi. O zaman buradan ne çıkaracağız? Şimdi bu bir tarihsel olgu. Bu Yahudiler şeyde yaşıyorlardı. Haran Ovası'nda yaşıyorlar önce. Oradan güneye göç ediyorlar, şeye gidiyorlar, Fenike'ye gidiyorlar. Orada kendi kentlerini kuruyorlar, devletlerini kuruyorlar ve sonra ikiye bölünüyorlar. Sonra Asurlar alıyorlar bunların bir bölümünü ya da tümünü Babil'e evet, götürüyorlar. Orada Babil kölelik dönemini yaşıyorlar. Pişiyorlar orada, olgunlaşıyorlar ve sonra Kirus, Perslerin kurucu imparatoru onları kurtarıyor. Özgürleştiriyor, gidin diyor kendi ülkenize. Gidiyorlar. Oradan Mısır'a gidiyorlar. Mısır'da köleleşiyorlar. Sonra Musa onları Mısır'dan çıkarıyor. Denizi yararak falan. Kutsal vaat edilmiş topraklara, Kanaan topraklarına ya da Kanaan ülkesine geliyorlar. Orada işte bu mitoloji birikiyor. Onların tanrıları özel ve Musa'nın onlara etik kazandırma yöntemi bu. Ve buna iyi geldi söylüyor. Şimdi Yahudiler böyle özel bir, kapalı bir, dışlayıcı bir din oluşturuyorlar ve burada, saatimiz geldi mi? Diyor mu? Dışlayıcılık, tamam bu özel bir din. Yani bu değil, bütün insanlık için getirilen bir din değil, bir azınlık için, bir 12 kabile için getirilen bir din ve bunun mantıksal sonucu şu, İsa'nın gelmesi gerekiyor. Çünkü İsa evrensel, İsa'nın babası değil, Yahudi, Yahovası değil. İsa bir insan ve o bir Tanrı'nın oğlu olan bir insan ve onun babası değil, insanın babası. Yani sadece Yahudilerin babası değil. Efendim? Evet. Ama şeyden gelebilir. Yani tek tanrı kavramına ancak şeyden geçilebilir. Ya Yahudilikten geçilebilir. Şeyden geçilemez. Hinduizm'den ya da Zerdüştlükten geçilemiyor. Yani tek tanrı ışık kavramı çok daha yakın. Evrensel aslında evrensel. Yani gerçek din kavramına evrensellik açısından daha yakın. Yahudilikten daha yakın. Ama duysal. Şimdi Hegel'in uğraştığı problemler bunlar, bu tür şeyler. Yani orada acaba gerçekten Yahudilik bir ara aşama olarak mantıksal bir zorunluluk taşıyor mu? Yoksa direkt Zerdüştlükten İsa'nın dinine geçilebilir miydi? Ayrıca İsa'nın dinini, yani bunlar şimdi biz okuyoruz çok kolay okuması ama insanların bu kavramlar yokken bunları üretmeleri değil. Düşünün. Yahudilerin gelebildiği en yüksek nokta bu. Yani o zaman insanlar hiçbiri bütün insanlığı kucaklayan bir tek tanrı kavramının ya da tasarımının olduğunu düşünmüyor. Tamam, şeyler ışığı evrensel olarak görüyor Persler, Zerdüştler, ama ışığı o evrenselin tinsel olması gerektiğini düşünemiyorlar. Işık, bildiğimiz fiziksel ışık onlar için şey, Tanrı'nın simgesi ya da iyinin simgesi. Ama ya demek istediğim şey, insanların o kavramsal süreçleri biz şeyin empatisini yapamıyoruz, bir şeyin eksikliğini. Yani bir Yunanlı'nın Athena'nın önünde diz çökmesinin empatisini yapamıyoruz çünkü şeyiz, yani onun o geriliğe indiremiyoruz bilincimizi. Belki şeyi daha kolay anlıyoruz, tek tanrılı dinleri, insanların tanrıya dua etmelerini falan onları anlayabiliyoruz. Çünkü soyut bir şey ve orada gerçekten bir özgürlük var. Silebilirsin imajı, insan kendi kendine meditasyon yapıyor falan da diyebilirsin. Belki o daha ama bir insanın bir taşın önünde çöküp ya da bir toprağa kutsalın değerini vermesini, bir tahtaya kumaşa bu anlamsız. Bunun empatisini yapma olanağımız yok. Yani size getirseler bir bez getirseler, bu deseler ki İsa'nın şeyiydi, neydi? Kefeniydi ya da bilmem neydi, bu kutsaldır. Hayır. Yani bilirsiniz ki o basbayağı bir bez parçası, bitkilerden yapılmıştır. 2000 yaşındadır vesaire. Yani o empati yapamazsınız. Orada dinsel gerilik ya da bilinç geriliği bizim zaman zaman anlamakta güçlük çektiğimiz bir nokta ve bazı şeyleri anlayabiliyoruz ama bazı önemli olan o kavramsal çıkarsamaları yapmak. Burada çıkarsamayı yapan felsefeci değil, bütün bir dünya tini. Yani İsa'dan şeye geçiş, pardon Musa'dan ya da Yahudi inancından İsa'nın inanç biçimine geçiş, aslında bu biraz yakından bakarsak şeyi göreceğiz, İsa'nın kendisinin yaptığı bir şey de değil, arkasından gelen yüzlerce yazarın, bunlar arasında bol miktarda felsefeci de var, onların ürettikleri bir mit, mitoloji. Değil mi? Yani dört tanesi kalmış. 100. İlk 100 yıl içinde çıkıyor onlar. Tabii devam ediyor. Daha 300 yıl sonra falan.
300. yılda derneği toparlanıyor. O, yani elemine ediliyor. Yani hocam söylemek istediyor.
Evet, ama ilk 100 yıl içinde yazılan İncil'ler var. Şu an St. John'un, Matta'nın, Markos'un falan onların 4 taneyi bırakmışlar. Yani o ötekiler yüzlercesi, birkaç tane değil, yüzlercesi atılmış.
Onların çünkü bir
şimdi kalanlar bunlar ve kalanların şeyini biliyoruz, irrasyonalizmini biliyoruz. Yani oradaki mucizeler falan açıkça şey, simgesel ve masal yani. Onlar atılanlar herhalde daha iyi değillerdi.
Peki, ama onun içinde gerçek olan niteliği de varmış hocam. Şimdi yani şöyle, yani bu insan peygamber olduğunu ve kutsal şey olmadı, Allah'ın oğlu olmadığını falan. O da İskenderiye.
Aryanizm bu. Evet. Arius'un öğretisi. O heretiklik olarak görülüyor. Evet. İsa'nın evet gerçek din kavramında İsa'nın Tanrı'nın oğlu olması momenti var. Onu reddedenler bir süre belli bir ölçüde yaygın taraftar kazanıyorlar ve elimine ediliyorlar. Evet. Aryanus, o şey, Aryanizm o da onu da anlamak gerekiyor. Yani örneğin Muhammed de şeyi reddediyor. O da bir Aryancı ya da Aryusçu. Çünkü o da İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu momentini reddediyor. Olamaz öyle şey diyor. O yüzden İslam şey, din kavramı açısından Hristiyanlıktan geri düşme. Çünkü Tanrı ve insan arasında eşitsizlik getiriyor. Kulluk ve efendilik ilişkisi. Yahudi tinine geri dönüş oluyor aslında şeyde İslam'da maalesef. O insanlar onu şey gibi görüyorlar, sağduyu gibi görüyorlar. Ama burada dinin tasarımıyla ilgileniyoruz. Dinin kavramıyla değil ya da gerçeğin kavramıyla değil, gerçeğin tasarımıyla ilgileniyoruz. Gerçeğin kavramında insanın en yüksek varlık olması yatıyor. Bunu din ancak insanın tanrısal olması tasarımıyla anlatabilir. O Hristiyanlıkta var. Şeyde yok. Aryanizm'de ve İslam'da ve Yahudilikte yok.
Kutsalın belirleyicisi bilinmez ve
tanrısal nitelik verirsen kutsal olur.
Yani tanrısal bir yana bir şey
kutsal. Doğrudan bir bağlantı yok. Aslında kutsal olanın bilinemez olması gerek. O zaman bilinemez olan her şeyin kutsal olması gerekir. Kendinde şeyin, Din Ganzig'in kutsal olması gerekir. Mesela Kant'ın tanrısal olmak, bilinemez olmak demek değil. Yani bazıları öyle bir koşul getiriyorlar. Kutsal için değil ama tanrısal ol. Tanrı bilinemez diye bir anlayış var. Tanrının transandantal olması, aşkınsal olması gibi bir... Ama kutsal olmak demek, tanrısal nitelik taşıyor olmak demek. Yani bir toprağın kutsal olması, o toprağın tanrısal nitelik taşıyor olması demek. Öyle bir toprak yok. Kutsal topraklar dedikleri yer basbayağı toprak. Toprak kutsal değil. Yani dinsel, bunu dinsel bilinç de reddediyor. Yani İslam'ın kendisinde de böyle bir saçmalık yok ama doğal bilinç, bunların içine eğitimli bilinçler de giriyor. Din uzmanları da giriyor. Kutsal topraklardan söz ediyorlar. İslam içinde. İslam duysalı her durumuyla tanrısala yatsıyor zaten. Özellikle yatsıyor. Yani kutsal olan. Yani şimdi bu kitap kutsal. Niye kutsal? Çünkü burada Tanrı'nın sözü var, diyor doğal bilinç. Tanrı sözü dediğine Kur'an ya da İncil. Ama işin gerçeği nedir? O insanın sözüdür. Yani din adamlarının, din alimlerinin, felsefecilerin vesaire onların yazdıkları şeyler. Metin, içerik. İçinde bilgelik de var, ıvır zıvır da var, boş inanç da var.
Manfi, İncil, dört şey,
ama doğal bilinç.
Şakir'in yazdığı şey olarak, İncil diyorum, dört Şakir'in
evet.
Yazdığı kitap olarak, yazı olarak.
İnsan kitabı.
Halbuki bunu vahiy yoluyla.
Tabii. Kur'an. İslam vahiy yoluyla geldiği düşünüyor İslam, Kur'an'ın. Yahudiliğin de Tanrı'dan geldiği, en azından 10 emrin, 10 buyurun. Çünkü orada, yani bunlar, şimdi burada şeye varılıyor, yani Yahudilikte tek Tanrı kavramı koşullu olarak ortaya çıkıyor. Çünkü tek bir halk için ya da kavim için var ve oradan da tarihsel, mantıksal geçiş, evrensel tek tanrı kavram. Bu Hristiyanlıkta yerine getiriliyor ve bunu yerine getiren bütün bir Helenistik din, Roma imparatorluğu zamanında oluyor bu geçiş, değil mi? Yani 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu sırasında ve Roma İmparatorluğu'nun kendi kültürel ya da tinsel durumu Hristiyanlığı yaratan zemin. Başka bir ortamda aynı zamanda da o olamazdı ve yani birçok tarihsel faktör bir araya gelerek o inanç biçimi ortaya çıkıyor.
O da hocam, şey
Roma
nasıl oluyordu bütün
Roma. Evet, tabii yani. Orada şunu söyleyeceğiz.
Bir kültürü var, orada bir küçük bir kavim.
O kavim başarmıyor. O dediğimiz gibi yani yeni ahit, o içeriği yazanlar Roma döneminde yaşayan Helenistik şeyler, düşünürler. Özellikle Saint John. Saint John önce Logos vardı diyor. Değil mi? Önce söz vardı. Yani Logos vardı. Ve arkası geliyor. O gayet şey bir, çarpıcı bir girişi de var. Onlar bir ölçüde felsefeciler.
Kelam diye de çekiyor.
Tabii.
Kelam,
yalnız doğru.
Müslümanlar şey olarak.
Sanırım öyle. Yani kelam diye söz. Önce kelam vardı diye mi başlıyor? Vardı. Evet. Evet o şey.
Hayır, nasıl bir boşluk yaratıyor ki? Yani dinde boşluk oluyor ki.
O çok kolay. Yani sen taşa tapan bir insana taşa taptığını anlattığın zaman o insan bir daha o taşa tapamaz. Olabilir mi? Yani yapıyorlar. Bazıları duraksıyor, bazıları bir süre Hristiyan olup sonra geri dönüyor falan. Yani ama bu şey, akıllı, sağduyulu bir insanın çok kısa zamanda anlayabileceği bir şey. Ve halk o dönemde bütün Roma tininin dönüşmesi için gereken süre 200 yıl gibi bir süre aslında. Yani evet. Tam böyle şey yaparsak, çünkü Justinian şey yapıyor, Hristiyanlığı devlet dini olarak ilan ediyor 3. yüzyılda. Ve artık ondan sonra bir daha geri dönüş söz konusu değil, yani mitolojiye geri dönüş. Ama o dönemin kültürü şey, mitolojik kültür Hristiyanlığın içine hemen hemen olduğu gibi katılıyor. Ve o Katolik biçim, Ortodoks biçim daha sonra Reformasyon tarafından düzeltiliyor ve o şeyden dolayı, yani o duysal faktörlerin yığılmasından dolayı İslam zorunlu oluyor diyebiliriz. Çünkü İslam duysallığı tam olarak dışlarken Katolik ve Ortodoks Hristiyanlık bol miktarda şey kapsıyor. mitolojik, duysal ve kapsıyor. Ona bak. Friedrich Arce'ı okursanız iyi olur o konuda. Yani çünkü bu kilise babaları halkları Hristiyanlığa kazanabilmek için onların boş inançlarını hoş görüyorlar. Hatta doğruluyorlar.
Evet, hatta sömürüyorlar.
Hatta sömürüyorlar. Yani o yüzden büyü dinleri, gizem dinleri vesaire onlar da oldukları gibi şeye geçiyor. Hristiyanlığa geçiyorlar.
Çözemediğim, oradaki bir medeniyeti reddedip Roma medeniyeti birdenbire çöküveriyor.
Çöküyor çünkü Hristiyanlık tini Roma sistemiyle bağdaşmıyor. Yani Roma İmparatorluğu ancak mitolojik dinle geçimle olabilecek bir yapı. Çünkü kölelik var. Yani mitolojinin şeyi düşünün. Mitoloji kölelikle bağdaşıyor mu? Bağdaşıyorsa niçin bağdaşıyor? Hristiyanlık kölelikle bağdaşmıyor mu? Niye bağdaşmıyor? Bağdaşmıyorsa. Yani Hristiyanlık kim? İzin veriyor. Yani Zeus'un ya da Jüpiter'in insanların köle olmalarına karşı çıkabilecek ya da onu yasaklayabilecek bir moral üstünlüğü yok her şeyden önce ve orada bir şey var, mitolojik dinde moral gerilik var. Yani tanrılar çok aşağılık olabiliyorlar. Düşünün, mitolojik dinin tanrıları şey değil, insanlara moral olarak üstünlük gösterebilecek ya da örnek olabilecek varlıklar değiller. Zamanla o tanrıda bir arınma ya da moral bir yükselme oluyor şeyde. O dönemde. Ara verelim. Saat 8:30.